Ayrım 14. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 139. Haklıydı. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama sonuçta o kızlar, o anne babaların çocuklarıydı. O ailenin içinde doğmuşlardı. Sırf çarşaf giydiriyorlar diye ailelerinden koparılıp alınabilirler miydi? Veya ebeveynlerini çocuklarınıza şu giysileri giydireceksiniz diye zorlamak doğru muydu? Öte yandan kendi inançlarının gereğini yaşayan bu insanlar dinlerini onlar gibi yaşamayanlara karşı da aynı hoşgörüyle yaklaşırlar mıydı? Hristiyana, Yahudiye ya da dini inancı olmayan birine saygı duyarlar mıydı? İşte bu kuşkuluydu. Sanırım Ali'nin kaygısının ardındaki asıl neden de buydu. İşin kötüsü, Ali'nin korkusunu haklı çıkaracak korkunç olaylar yaşanmıştı ülkemizde. Ölümlerle, vahşetlerle, katliamlarla sonuçlanmış olaylar. Ama ne olursa olsun bu insanları küçük görerek, dışlayarak, baskı uygulayarak sorun çözülemezdi. İşte bu nedenle korkusunda Ali'ye hak vermekle birlikte gönlüm herkesin kendi inancını ya da inançsızlığını hiçbir kısıtlama, hiçbir baskı, hiçbir zorlama olmadan yaşayabilmesinden ama aynı zamanda kendisi gibi olmayanlara da düşmanlık beslememesinden yanaydı. Tıpkı ırk, cinsiyet gibi din de insanları ayrıştıran bir olgu olduğundan ortak payda olarak kabul edilmemeliydi. Hepimizin bir tek ortak özelliği vardı, insan olmak. Farklı inançlara, farklı etnik kökenlere, farklı cinsiyetlere, farklı dünya görüşlerine sahip olsak da hepimiz insandık. Bir başka ortak yönümüz ise İstanbul'du. Hepimiz bu şehirde yaşıyorduk. Camimiz, cem evimiz, kilisemiz, sinagogumuz bu şehirdeydi. İnsan olmak ve İstanbul'da yaşamak işte bizi birleştirecek iki önemli zemin. Aklım bunlarla meşgulken kurbanın evini geçmiş olabileceğimizi düşündüm. Ali, gelmedik mi hala maktulün adresine diye sordum telaşla. Başka bir gezgenin varlıklarıymış gibi garipseyerek izlediği semt sakinlerinden bakışlarını güçlükle aldı. Gelmek üzereyiz başkomiserim. Hatırlamaya çalıştı. Halis kasabın üzerindeymiş. Eğilip ön camdan caddenin sonuna baktı. Oralarda bir yerlerde olmalı. Önünden geçmekte olduğumuz marketin adını okuyunca dayanamadı, yine sinirlendi. Şu isme bak ya, Tevhid Market. Ali'nin İslami kesimlere bu kadar karşı olduğunu bilmiyordum. Pek hoşlanmıyorsun galiba Müslümanlardan. Müslümanlardan değil diyerek itiraz etti. Elhamdülillah biz de Müslümanız başkomiserim. Ne diyeceğini bilemeden önüne döndü. Ama içi doluydu, sessiz kalamadı. Yeniden başladı söze. Müslümanlığı kötü gösteriyor bunlar. İnsanı dinden, imandan soğutuyorlar. Kimi soğutuyorlar dinden, imandan? Yoksa teşkilatta mı karşılaştın bu tür adamlarla? Teşkilatta da var başkomiserim. Siz de biliyorsunuz onları. Ama çok daha önce karşılaşmıştım ben bu örümcek kafalılarla. Sustu, yola baktı bir süre. Ama daha uzaklara bakıyordu aslında. Çocukken, Yozgat'ta yurttayken, Şerafettin diye bir müdürümüz vardı. Şerafettin Soygezer. Soy ismi soy gezer ama soysuzun önde gideni. Sesi titremeye başlamıştı. Güya o da bizim gibi kimsesizmiş. Güya çocuk yurtlarında büyümüş. Beni Allah'a sığınmak kurtardı derdi. Ama bence o Allah'a değil şeytana sığınmıştı. Benim bildiğim Allah kendisine sığınan birinin bu kadar zalim olmasına izin vermez. Adi herif burnumuzdan getirirdi. İslamiyet'i öğreteceğim diye baskı altında tutardı bizi. Dışarıdan hoca getirtir, gizlice Kur'an kursu düzenlerdi yurtta. Yaşımız o kadar küçük ki daha Türkçe okumayı yeni öğreniyoruz. Arapçayı nasıl anlayacağız? Ama adamın umrunda mı? Anlamazsan gözünün yaşına bakmadan ceza verirdi. Biz oyun oynamak isterdik. Adam bunu bile kafirlik sayardı. Yurtta televizyon vardı ama bu manyak izlettirmezdi. O zamanlar Vikingler diye meşhur bir çizgi film var. Sokaktaki çocuklar hep bu çizgi filmden söz ediyorlar. Sıcak evlerinde, annelerinin babalarının dizlerinin dibinde oturup zevkle izledikleri Viki adındaki bu Viking'in maceralarını anlata anlata bitiremiyorlar. Biz yurttaki çocuklarda bu meşhur çizgi filmi merak etmeye başladık. Abilerimiz müdüre çıktılar. Vikingleri izleyelim diye rica ettiler. Herif umursamamış bile. Hadi herkes koğuşuna diye kovmuş onları. Ben dinlemedim. O kadar merak ediyordum ki Vicky adındaki Viking'i. Salonda kimse yokken açtım televizyonu, geçtim karşısına. Çocuğum başkomiserim, çizgi filmdeki oğlanın yaptıkları o kadar hoşuma gitti ki ne bizim zalim müdür kaldı aklımda, ne kimsesiz biri olduğum. Saati, akşamı kendimi unutup dalıp gitmişim televizyonun büyülü dünyasına. Sol yanağımda patlayan bir tokat hatırlattı bana gerçek dünyanın acımasızlığını. Gözümün önünde yıldızlar uçuştu. Toparlanmaya fırsat bile bulamadan bir tokatta sağ yanağımı. El kadar çocuğum başkomiserim ya, olduğum yere yığılıp kalmışım. Gözlerimi açtığımda Bodrum'daydım. Sol kulağımdan sıcak bir sıvı sızıyordu. Baktım kan. İki yanağım alevler içinde. Acı neyse de başımı kaldırıp demir parmaklıklı pencerenin öteki tarafındaki mezarlığı görünce korkudan ödüm koptu. Bu mezarlıkla ilgili o kadar çok hortlak hikayesi dinlemiştim ki sarıklı mezar taşlarını görünce tüylerim diken diken oldu. Panik içinde kapıya koştum. "Açın, açın kapıyı!" diyerek tahta kapıya vurdum. Ama kimse tınmadı. Belki kalbi yumuşar diye, vallahi de billahi de bir daha televizyona bakmayacağım, bir daha o şeytan icadından uzak duracağım diye dakikalarca yalvardım. Yok, ne müdür denen o alçağın kendi geldi, ne de büyük çocukları gönderdi. Ellerim yorulunca kapının dibine çöktüm, sessizce ağladım. Ama ağlamak da çare değildi. Mezar taşlarına bakmamak için sırtımı pencereye dönerek bir patates çuvalının üzerine kıvrıldım. Bir an önce uyursam bu korkudan kurtulurum diye düşünüyordum. Bir çıtırtı duysam dipdiri sıçrıyordum. Bir kedi miyavlasa hortlaklar geliyor zannediyordum. Köpekler havlasa gulyabaniler bastı diye tir tir titriyordum. Yattığım yerde saatlerce kılımı kıpırdatmadan öylece kaldım. Bir ara sızmışım. Uyandığımda bacaklarımın arasında bir ıslaklık hissettim. Baktım altıma işemişim. Kimin umurunda? Gün ışımıştı ya, hiç dert etmedim. Ama müdürümüz etti. Bir postada altımı ıslattığım için sopa yedim. Bütün bunları yaptıktan sonra beni karşısına alıp, "Bunlar senin iyiliğin için, terbiye olman için" diye bir de nasihat vermesin mi? Vallahi başkomiserim, biraz büyük olsaydım o anda öldürürdüm şerefsizi. Ama sesimi çıkarmadım, ağlayarak dinledim söylediklerini. İşte o gün bugündür nefret ederim bu adamlardan. Annesi babası çok küçükken terk etmişlerdi Ali'yi. Ne isimlerini biliyordu ne de yüzlerini hatırlıyordu. Çocuk yuvasında büyümüştü. Hiç bahsetmezdi o günlerden. İlk kez anlatıyordu yurt dönemine dair bir anısını. Kim bilir daha anlatmadığı neler vardı. İçim acıdı onu dinlerken, gözlerim doldu. Ne diyebilirdim ki şimdi ben bu çocuğa? Kim tedavi edebilirdi ki onun ruhunda açılan bu derin yarayı? Üstelik ona acıdığımı fark etse daha kötü olurdu. İçimde büyüyen üzüntüyü gizlemek için iyi Müslümanlar da var dedim anlayışlı bir sesle. Mesela bizim Balat'taki Tahta Minare Camii'nin imamı Baki amca. Allah rahmet eylesin, şahane bir adamdı. Mevlevi meşrebinden olduğunu söylerlerdi. Babamlar Agora meyhanesinde içki içerken onlarla oturup şakalaşmaktan çekinmezdi. Ağzına şarabın zerresini koymamasına rağmen belki de ömürleri boyunca camisine bir kez bile adım atmayacak olan bu insanları ne küçümser ne ayıplardı. Arada bir aklınızı başınıza toplayın artık, bu içkinin ne bu dünyada yararı var size ne öteki dünyada diye şaka yollu uyarsa da mahallenin dindar olmayan sakinleriyle de dindar olanlar gibi dostça, arkadaşça yaşar giderdi. Öyle başkomiserim. Ben de tanıdım böyle güzel insanlar. Yoksa maazallah dinsiz olur çıkardım valla. Ama yine de o Şerafettin denen şerefsize benzeyen Müslüman görünümlü zındıkları görünce aklım başımdan gidiyor işte. Sesindeki öfke azalmıştı. Kötü anıların etkisinden sıyrılıyordu. Konuyu değiştirmek için etrafa bakınarak maktulün evini aramaya koyuldum. Evet, işte Halis kasap az ilerideydi. Elimle kasap dükkanının üzerindeki cephesi yeşil çinilerle kaplı dört katlı apartmanı gösterdim. Şurası mı maktulün evi? Evet, orası olmalı. Kınacı apartmanı. Kasabın önü boş. Yanaşsana şuraya. Ama yanaşamadık Halis kasabın önüne. Bizden önce et taşıyan beyaz kasalı bir araç kaptı gözümüze kestirdiğimiz yeri. Beyaz kasalı kamyonetin şoför mahallinden inen, başı sarıklı, beyaz önlüğü kanlar içindeki sakallı genç adamı görünce, "Eyvah, Ali şimdi arbede çıkartacak," diye tedirgin oldum. Yapmadı. Uyarmama bile gerek kalmadan 15 metre kadar ilerideki gerçek eczanesinin önüne yöneldi. Eczanenin içinde kumral uzun saçları omuzlarına dökülen tezgahtar kızın kasadaki delikanlıyla gülüşerek konuştuğunu görünce yüzündeki umutsuzluk kayboldu. "Neyse, normal insanlar da varmış burada," diye söylenerek durdurdu motoru. Sahiden başka bir ülkeye gelmiş gibi hissettim kendimi başkomiserim. "Başka bir ülke değil Ali, burası Türkiye. Şu genç kızla delikanlı nasıl bizim insanlarımızsa ötekiler de bizim insanlarımız." Yine o kaygılı, kuşku duyan bakışlar geldi oturdu gözlerine. Belli ki sindirmeye çalışıyordu. Hayır, yapamadı. Başını salladı. "Vallahi bilmiyorum başkomiserim. Evet, onlar da bizim vatandaşımız ama..." Gözleri yol kenarında oynayan 8-10 yaşlarındaki iki çocuğa takıldı. Yine hiddetlendi. "Şu oğlana bak, daha 10 yaşında bile yok ama başında yeşil sarık, ayağında şal var. Bu mu Müslümanlık?" "Sana göre değil ama o çocuğun ailesine göre öyle." Yanıt vermedi. Maktulün evinin önüne kadar suratını asarak yanım sıra yürüdü. Apartmanın önüne gelince beyaz zemin üzerine türbe yeşili mozaikle işlenmiş kınacı apartmanı yazısı çarptı gözümüze. "Galiba bütün apartman maktulünmüş," diye mırıldandım. Necdet'in de mali durumu iyiydi. "Ne dersin, katilimiz hali vakti yerinde insanları mı seçiyor kurban olarak?" Ali kapının üzerinde Arapça harflerle yazılmış sözcüklere takılmıştı. "Onu bilmem ama başkomiserim, galiba bu mukadder de dincilerdenmiş." Maktulün dün gece üzerinde bulunan giysilerini hatırladım. Giyim kuşamına bakılırsa hiç de öyle görünmüyordu diyecektim ki adamın dindar olup olmamasının soruşturmamız açısından bir önemi olmadığını düşünerek vazgeçtim. Ali'ye laf yetiştirmek yerine uzanıp kapının ziline bastım. Anında açıldı kapı. Mukadder'in ölüm haberini duyan yakınları eve koşturuyor olmalıydı ki içeridekiler hiç sormadan her gelene açıyorlardı kapıyı. Binaya girince bir kat yukarıda bir başka kapının daha açıldığını duyduk. Biri merdiven otomatiğini yaktı. Laz bir müteahhitin elinden çıkma olduğunu, basamak uzunluklarının birbirinden farklı olmasından anladığım apartmanın dik merdivenlerinin başında genç bir adamın yüzü belirdi. Eğilmiş, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyordu. Orantısız basamakları tırmanıp yanına ulaşınca garipseyen gözlerle süzdü bizi. Ali hiç haz etmemişti bu bakışlardan. "Cinayet soruşturması için geldik," diye sertçe açıkladı. Eli seyrek sakallarına gitti genç adamın. Kömür karası iri gözlerinden gergin bir parıltı geçti. Bizi gördüğüne hiç memnun olmamıştı. "Polis misiniz?" Sesi de yüzündeki anlam gibi hoşnutsuzdu. "Evet, siz kimsiniz?" Kendini tanıtmak yerine eliyle arkadaki dairenin kapısını gösterdi. "Az beklerseniz Efsun'u çağırayım. Rahmetli'nin kızıdır." Ali sımsıkı tuttu genç adamın kolundan. "Dur bakalım. Başkomiserim sana bir soru sordu. Önce onun cevabını ver. Kimsin sen?" Kolunu Ali'nin pençesinden sakince çekip kurtardı. "Ben Ömer." Sesinde ne korku vardı ne de panik. Ömer'in bizden çekinmediğini anlayan yardımcım sinirlenmeye başladı. "Ömer ne? Soy ismin yok mu oğlum senin? Sormadınız ki söyleyeyim. Ömer Ekinli." Sanki karşısında bombalı eylem sanığı bir El-Kaide militanı varmış gibi tepeden tırnağa delikanlıyı süzdü Ali. "Peki maktulün nesisin?" Anlamadı Ömer. Kalın kaşları çatıldı. "Kimin nesiyim?" "Maktulün, maktulün, yani mukadder kınacının." Küskün, uzlaşmayan bir sesle homurdandı. "Damadı sayılırım, kızıyla nişanlıyım." "Efsun Hanım'la mı?" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştım. "Büyük kızı değil mi mukadder kınacının?" Yüzündeki gerginlik dağılmadı. "Evet, büyük kızı. Bir de oğlu var, Mücahit." "Neden Efsun Hanım'la görüşmemiz gerektiğini düşünüyorsun?" diye yine lafa girdi Ali. "Maktulün karısı yok mu?" Buruk bir sesle söylendi Ömer. "Melek abla felçlidir, konuşacak durumda değil. Mücahit ise küçük, sorularınızı cevaplandıramaz." Sıkıntıyla ellerini yana açtı. "Ama isterseniz onu da çağırırım." Bizden pek hoşlanmasa da yardım etmeye çalışıyordu. Ama çarşambaya girdiğimiz andan beri kanı beynine sıçramış olan Ali'nin bunu anlayacak hali yoktu. "Teşekkür ederiz Ömer Bey," dedim bizim deli bozuğun da kendine çeki düzen vermesini umarak. Gerekirse onunla da görüşürüz. Önce Efsun Hanım'la konuşursak daha iyi olacak. Ama işimiz uzun sürebilir. Burası konuşmak için pek uygun değil. Haklısınız, kusura bakmayın. Kibarca koridorun öteki ucundaki kapıyı gösterdi. Sizi şöyle alayım. Böyle söylemesine rağmen önümüze düşüp yolu göstereceğine az önce çıktığı kapıya yöneldi. Eğer açıklamak için azıcık daha geç kalsa onu hırpalamak için fırsat kollayan Ali'nin mengene gibi pençesi yine yapışacaktı koluna. Allah'tan içeri girmeden önce döndü. Siz oraya geçin, ben içeriden açacağım kapıyı diyerek merakımızı giderdi. Babanızın ölümü Cenab-ı Hakk'ın değil katillerin takdiri. Ömer'in gösterdiği kapının önüne geldiğimizde ışıklar birden sönüverdi. Uğultulu bir karanlığın içinde kala kaldık. Kör, ışık geçirmez bir karanlık. Duaya benzeyen mırıltılar, iç çekişler, fısıltılarla örülü bir uğultu. Ali duvardaki elektrik düğmesini ararken açıldı kapı. Ortalık ağırdı ama uğultular daha da yoğunlaştı. Kapının gerisinde Ömer'in yanında uzun boylu, kahverengi türbanlı genç bir kız duruyordu. Sırtında tarçın rengi süet bir ceket vardı. Dik yakalı, bej bir bluz giymişti. Ayak bileklerine kadar uzanan, türbanıyla aynı renkteki eteği kızı daha uzun gösteriyordu. Koyu mavi gözlerini önce Ali'ye, sonra bana dikerek sordu. ''Benimle görüşmek istiyormuşsunuz.'' Bir adım öne çıkmıştı. ''Nasıl yardım edebilirim?'' ''Başınız sağ olsun. Nazik olmaya çalışıyordum. Efsun Hanım değil mi?'' Türbanın olduğundan daha iri gösterdiği başını usulca salladı. ''Evet, Efsun, Efsun Kınacı. Ben başkomiser Nevzat. Duraksamadan sıktı uzattığım eli. Yanımda gergin bir halde dikilen yardımcımı gösterdim. Bu da arkadaşımız komiser Ali. Buyurun içeride daha rahat konuşuruz.'' Kızın kendinden emin tavrı Ali'nin de tuhafına gitmiş olmalı ki durumu anlamaya çalışarak benim gibi sessizce ev sahiplerini izlemekle yetindi. Dar bir koridora girdik. Kapının önündeki uğultu iyice arttı. Artık okunan Kur'an'ın sözcüklerini seçebiliyorduk. Duanın dışında ne ağlama sesi vardı ne de ayılıp bayılanların çığlıkları. Ev halkı metanetle karşılamış olmalıydı mukadder kınacının beklenmedik ölümünü. Efsun'la Ömer bizi genişçe bir odaya aldılar. Odanın duvarları silme kitap dolu ahşap raflarla çevrilmişti. Kitap raflarının kapatamadığı yerlere yaldızlı Arap harfleriyle yazılmış ayet ya da hadis olduğunu tahmin ettiğim çerçeveli metinler asılmıştı. Odada ağır bir hava vardı. Kitapların kağıdından, cildinden, mürekkebinden yayılan raiha mı, evdeki yaşamın odaya sinen kokusu mu, yoksa hemen yanımda duran genç kızın parfümü mü kestirmek zordu. Raflardaki kitaplara baktım. Sadece deri ciltli Kur'an tefsirleri, İmam Gazali'nin, İbnül Arabi'nin kaleme aldığı dini metinler değil, Dostoyevski, Hugo, Dickens gibi yazarların romanları da gözüme çarpan kitaplar arasındaydı. Ama en şaşırtıcı olanı, neredeyse sol taraftaki duvara monte edilmiş, bütün rafları dolduran İstanbul kitaplarıydı. Reşat Ekrem Koçu'nun tamamlayamadığı meşhur İstanbul ansiklopedisinden Doğan Kuba'nın İstanbul bir kent tarihine, Oğuz Tekin'in Antik, Nümismatik ve Anadolu adlı çalışmasından Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'una, Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul'undan Haldun Hürel'in İstanbul'u geziyorum gözlerim açığına kadar hem inceleme araştırma hem gezi hem de edebi eserler gerçek bir hazine gibi duruyordu kütüphanede. Efsun'a dönerek sordum. Kitaplar sizin mi? Çoğu benim. Aslında kütüphaneyi babam yaptırmıştı. Ama sonra kitaplara ilgisini kaybetti. 3 senedir de yukarıda yaşıyor zaten. Babam derken sesi titremişti. Lacivert gözleri buğulanır gibi olmuş ama fazla sürmemiş. O metanetli genç kız havasına bürünü vermişti yeniden. Evin bu tarafında ben yaşıyorum. Kütüphane de bana kaldı. İnce uzun parmaklarıyla pencerenin önündeki koyu yeşil divanı gösterdi. Ayakta kalmayın, buyurun oturun. Divana yerleşince sordum. Yukarıda yaşıyordu dediniz. Babanız sizden ayrı mı oturuyordu? Kitaplara bakarken gözlerini kaplayan tatlı ışık kayboldu. Babam 2. kez evlendi. 3 senedir yukarıda Nazlı Hanım'ın yanında yaşıyordu. İmam nikahı mı? Acı bir gülümseme yayıldı ince dudaklarına. Hayır, annemi boşadı, Nazlı Hanım'la evlendi. Babasının ölümüne neden üzülmediğini anlamaya başlıyordum. Emin olmak istedim. Anneniz Melek Hanım rahatsızmış galiba, Ömer söyledi. Gözlerini hüzün bastı, derin bir kederle inceldi yüzü. Felçli, sağ tarafına inme indi. Özür dilerim, belki sorularım sizi üzüyor ama sormam gerek. Babanız annenizin hastalığından sonra mı evlendi? Yaşadığı felaketin ağırlığını henüz üzerinden atamasa da onunla yüzleşmeyi başarmış birinin kararlılığıyla yanıtladı. Hayır, annem sağlıklıyken buldu Nazlı Hanım'ı. Belediyede sekreteriydi. Annemin itirazlarına aldırmadan evlendi Nazlı Hanım'la. Onların evliliğinden 21 gün sonra inme indi annemi. Tatsız bir suskunluk çöktü üzerimize. Koridorda bıraktığımız uğultu artıyordu ki Ali'nin otoriter sesi bastırdı odaya sızmaya başlayan dua fısıltılarını. Babanızı en son ne zaman gördünüz? Dün gördüm. Sabah okula gidiyordum. O da belediyeye. Adetidir. Sabah erken giderdi işe. Efsun'un o kadar umursamaz bir tavrı vardı ki Ali yinelemek zorunda kaldı. Konuşmadınız mı? Hayırlı sabahlar dedik birbirimize. Hepsi o. Ya akşam eve gelmeyince hiç kaygılanmadınız mı? Eve gelmediğini bilmiyorduk ki dedi kayıtsız bir tavırla. Sanki ölen babasından değil de sokaktaki hayırsız kediden bahsediyor gibiydi. Günlerce bize uğramadığı olurdu. Anlayacağınız babamızın pek umurunda değildik. O yüzden mi babanızın ölümüne üzülmüyorsunuz? Buz gibi bir hava esti kitap dolu odada. Ömer'in yardımcıma diktiği kara gözleri nefretle yanmaya başlamıştı. Efsun'un öfkeleneceğini, belki de görüşmeyi yarıda keseceğini düşündüm. Oysa ne alınganlık ne de bir kızgınlık belirdi genç kızın ince yüzünde. Soruyu yanıtlamadan önce sakince karşımızdaki koltuklardan birine yerleşti. Şimdi aramızda sadece üzerinde birkaç kitap bulunan uzunca bir sehpa vardı. İnsanı içine alan lacivert gözlerini yardımcıma dikerek etkileyici bir sesle konuşmaya başladı. Ölüm kaderimizde olan bir şeydir Ali Komiser. Er ya da geç hepimiz onu tadacağız. Ali İmran suresinde şöyle buyrulur. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse ölmez. Ölüm Allah'ın ilminde kararlaştırılmış bir vadeye bağlıdır. Dünya nimetini dileyene ondan veririz. Ahireti dileyene de ahiret ecri veririz. Görüldüğü üzere ölümün ne zaman, nerede ve nasıl geleceği Allah'ın takdirine kalmıştır. Kuşkusuz ki babamın vadesi de bu ilahi kuralın dışında değildi. Kuşkusuz ki Cenab-ı Hak takdirini böyle kullanmıştır. Tabii ikna olmadı Ali. Karşısında Efsun değil de Yozgat'taki çocuk yurdunun zalim müdürü Şerafettin varmış gibi, babanızın ölümü Cenab-ı Hakk'ın değil katillerin takdiri diyerek tersledi genç kızı. Allah kullarının öldürülmesini niye istesin? Gözlerini uysalca yumdu, açtı genç kız. Sonra Ali'ye değil hepimize seslenirmiş ya da dua okurmuş gibi mırıldandı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Hayır da şer de ondan gelir. Biz aciz kulları onun neyi niçin yaptığını bilemeyiz. Elbette onun yaptığı her işte bir mana vardır. Onun adaleti herkesin her şeyin üstündedir. O haklı olanla haksız olanı ayırt etmeyi bizden daha iyi bilir. Bu yüzden olanı kabullenmek bazen en büyük erdemdir. Bu sözlerin anlamı neydi şimdi? Babasının ölümünün adil olduğunu mu söylemeye çalışıyordu? Yoksa başımıza gelen en kötü olayları bile kabul ederek Allah'a baş kaldırmamalıyız mı demek istiyordu? Anlamak için sordum. Rahmetli nasıl bir insandı? Tarçın rengi ceketinin yakasını toparlamaya çalıştı. Ne söylemesi gerektiğine karar vermek için zaman kazanıyor gibiydi. Bizde ölünün ardından kötü konuşulmaz. Ruh halini perdeleyen bir gülümsemenin ardına sığınmıştı. Üstelik ben onun kızıyım. 14. ayrımın sonu. Sayfa 149.